Eyüp kitabının 34. bölümündeyiz. 34. bölümde Elihu'yu dinlemeyi sürdürürken, o zaman yaşayan bir insana göre epey ruhsal anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Bu konuda kesinlikle Tanrı'yı savunuyor. Bu noktaya kadar Rab pek iyi gözükmüyor. Çünkü ya Rab Eyüp'ü hayatındaki büyük bir günahtan ötürü cezalandırıyordu ya da Eyüp'ün hayatında büyük bir günah yoktu. O zaman Tanrı adil değildi. Tanrı'nın onun büyük bir günahkar olduğunu kanıtlaması gerekiyor gibiydi ama göreceğimiz gibi Tanrı'nın bunu yapması gerekmedi. Keşke Eyüp'ün arkadaşları Eyüp'a Tanrı'nın kendisini günahından ötürü cezalandırma anlamında değil, bütün bu olayları onun hayatındaki asıl noktaya yani gururu alıp onu küçük Samuel gibi konuş Rab çünkü hizmetkarın dinliyor diyeceği Tanrı'ya güvenmesi gereken bir yere indiren birer alet gibi kullanarak ele aldığını gösterebilselerdi. Eyüp kendisini savunmakla öylesine meşguldü ki Tanrı'nın durumları, insanları, şevalıları, fırtınaları hatta şeytanın kendisini bile kendi harikulade araçları olarak bu adamı çok lütufkar ve bilge bir sona götürmek için kullandığını göremiyordu. Tanrı'nın merhameti aslında gösteriliyordu. Merhamet sonsuza dek devam eder Tanrı'nın. Eyüp işte bunu unutmuştu. Bu da onu Tanrı'dan uzaklaştırmıştı. Tanrı'nın imanlılar olarak bizim hayatlarımızda işlediğini kabul etmemiz gerekmektedir. Evet dostum Tanrı, biz imanlılar olarak hayatımızda işlemektedir. Bizler bir sürü boş, yararsız durumlarla kafamızı çok meşgul ederiz. Ve Tanrı ile yaşamak yerine yaşamlarımızla ilgili şeylerde onlara bakarız. Durumlarımızın üzerinde değil, altında yaşarız ve sonra durumlarımızın ağırlığı altında eziliriz. Kardeşim, durumların Tanrı ile aramıza girmesine izin verdiğimizde Tanrı durumumuzun dışına kilitlenir ve sonuç olarak bizler Tanrı'nın huzurunu artık hissetmeyiz. Ruhlarımızda huzur içinde olmak yerine endişe ettiğimiz ve sıkıntı içinde olduğumuz bir yere geliriz ve onun babasal elini yani Tanrı'nın babasal elini üzerimizde hissetmeyiz. Sinirli, sabırsız, çabuk kuzan ve kusur bulan bir ruh haline geliriz. Tanrı'dan ve onunla paydaşlıktan uzaklaşırız. Tanrı'nın elini bütün durumlarımızda görmeyiz. Bütün bu sürü içinde o bizleri kırık bir kalp ve alçak gönüllü bir kafayla kendisine döndürmeyi istemektedir. Rabbin en sonunda onun için yaptıkları budur ve aynı şeyi sizin ve benim hayatımda da gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnsanın Eyüp'a hizmete çalışmasında sonuncu kişi Elihu'dur. Şimdi Eyüp Tanrı'dan direkt hizmet alacaktır. Bu onun üzerinde üç etki bırakacaktır. Birincisi Tanrı'yla, arkadaşlarıyla ve kendisiyle olan ilişkisini değiştirecektir. Önce Tanrı'yla, sonra arkadaşlarıyla, sonra da kendisiyle. Kardeşim hepimizin içimizde değişmesi gerekmektedir. Rab bu amaç için disiplin edecektir. Tanrı bunu yapmaktan çekinmez çünkü bu bizi Tanrı'nın önünde alçak gönüllü bir konuma getirecektir ki Tanrı bizi kullanabilsin. Tanrımız disiplini hayatımızda bu amaçla kullanır. 34. bölümün 1-3 ayetlerinde Elihu konuşmasına şöyle devam etti diyor. Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin, kulak verin bana ey bilgi sahipleri. Çünkü damağın yemeği tattığı gibi kulakta sözleri denir. Evet şimdi Elihu 3 arkadaşa döner, onlara söyleyecek bir şeyler olduğunu belirtir. Yediğimiz bir şeyi ağzımızdaki tat alma duygusuyla tattığımız gibi kulak da sözleri dener, duyduğu sözleri dener ya da tadar. Müzik kulağımıza hoş gelir, onu kulaklarımızla sınarız. Gelin doğruyu seçelim, iyiyi birlikte öğrenelim diyor 4. ayette. iyi bir şeyi tattığımız gibi iyi şeyleri de duyalım. 5. ayette çünkü Eyüp sen suçsuzum diyor, Tanrı hakkımı elimden aldı. Böyle diyor Elihu Eyüp'a. Eyüp kendisinin doğru olduğunu ve Tanrı'nın kendisini adil bir şekilde mahkeme etmediğini söylüyor. Yani Tanrı bana haksızlık etti, bana haksız davrandı diyordu. Doğru olmama karşın yalancı sayılıyorum, suçsuz olmama karşın oku çaresiz yarama acı veriyor diyor 6. ayette. Eyüp iyileşmez bir hastalığı olduğunu ve bunu hak etmek için hiçbir şey yapmamış olduğunu söylemektedir. Eyüp gibisi var mı? Alayı su gibi içiyor diyor 7. ayette. Eyüp Tanrı'nın disiplinini küçümsemişti. Tanrı'nın kendisine böyle davranmaya hiçbir hakkı olmadığını düşünmüştü. Bu tutum onu Tanrı'dan uzaklaştırmıştı. Sonra Tanrı'nın disiplini altında cesareti kırılmaya başlamıştı. Tanrı bizi azarladığında cesaretimiz kırılmaktı. Tanrı bizi azarladığında cesaretimiz kırılmamalıdır. Tanrı bütün bunları yaşamlarımızda iyi bir amacı gerçekleştirmek için yapmaktadır. Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor, kötü insanlarla aynı yolda yürüyor diyor Eyüp 34 ayet 8'de. Eyüp cennetin dışındaki protestoculara katılmıştır. Kötülük yapanlarla dostluk edip gezmekte ve kötü insanlarla aynı yolda yürümektedir. Elinde üzerinde Tanrı hatalı ve ben haklıyım diyen bir pankratla dolaşıyor gibidir. Bunu birçok insan yapmaktadır. Eyüp Tanrı'ya karşı isyan içinde olan insanlara katılmıştır. Sanımcı Eyüp'ü anlayabiliyoruz değil mi? Bizim de başımıza bu tür olaylar geldiğinde Tanrı'ya isyan ederiz. Neden ben diye sorarız. Oysa Tanrı'nın her şeyi bizim iyiliğimiz için yaptığını çabuk unuturuz. Ya da Tanrı'nın yıllarca bizi bereketlediğini, bizi kullandığını, bizi taşıdığını çabuk unuturuz. Çünkü diyor 9. ayette, Tanrı'yı hoşnut etmek insana yarar getirmez. Eyüp şöyle de söyleyebilirdi. Epeydir Tanrı'ya hizmet ediyorum. Uzun yıllar, evet Rabbin yolundan gittim ve Rab'be hizmet ettim. Şimdi Rab bana bir hediye vermesi gerekir, bir armağan vermesi gerekir. Ama bunun yerine ne yapıyor? Beni mahvediyor. Bence Tanrı'nın bunu yapması hiç de güzel bir davranış değildi. Yani bu Eyüp'ün düşüncesi. Ben armağan beklerken Rab ne yapıyor? Benim başıma bu tür acıların gelmesine izin veriyor ya da Rab benim başıma bunları getirdi diyor. Eyüp'ün tutumu budur ve aynı tutum günümüzdeki birçok Mesih imanlısının tutumudur. Bu yüzden diyor, ey anlayışlı insanlar beni dinleyin. Tanrı kötülük yapar mı? Güçlüler güçlüsü, her şeye gücü yeten haksızlık eder mi? Haşa. Eyüp 34 ayet 10. Yine Tanrı'nın hiçbir yanlış yapmadığını söylüyor. Elçi Pavlos'un Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır dediğini hatırlayın. Dostum bunu söylemem çirkin bir şeymiş gibi gelebilir ama Tanrı'nın haksız olduğunu söylerseniz siz haksızsınız. Tanrı her zaman haklıdır, adildir. Ve her zaman haksız ve hatalı olanlar sizler ve benim. Tanrı her ne yaparsa yapsın haklıdır. Sizlere ve bana hesap vermek zorunda değildir Tanrı. Bir şey yapmak için bizim iznimize ihtiyacı yoktur. Günümüzde insanların suçluların istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne sahip olmalarına izin verdikleri halde Tanrı'nın evreni seçtiği şekilde idare etmesine izin vermeyi istememeleri ilginçtir. Kardeşim Tanrı evreni doğru yönetecektir ve yönetiyor. Ve sizin ya da benim standartlarımız onu bağlamaz. Çünkü herkese yaptığının karşılığını öder, hak ettiğini başına getirir diyor Eyüp 34 ayet 12'de. Şimdi bu ayet ezberlemeniz gereken bir ayettir. Tanrı kötülükle hareket etmez. Yanlış bir harekete izin vermeyecektir. Eski antlaşmaya dönüp Tanrı'nın Amorluları yok etmesinde kusur bulmak istiyorsanız bu sizin seçiminizdir. Ama bu Tanrı'yı hatalı yapmaz. Tanrı haklıydı. Belki siz ben nasıl haklı olabileceğini görüp anlayamıyorum diyeceksiniz. Belki ben de görmüyorum ama Tanrı'nın onlara, yani bu Amorlulara 400 yıl boyunca inayet uzattığını ve tövbe etmeleri için zaman tanıdığını ancak bu kadar uzun bir süre sonra onları yok ettiğini biliyorum. Tanrı her zaman haklıdır. Bu noktadan mantık yürütün. Tanrı hiçbir kimseye haksızlık etmez, etmedi ve etmeyecektir. Şunu anlamalısınız ki insanların düşünce sistemi deneyimden gerçeğe giden bir mantığı temel alır ve bu yüzden de çok azımız hayatımızda gerçeğe varırız. Tanrı gerçekten mantık yürütür ve kendisi gerçektir. Rab ise gerçek benim demiştir. Pilatus gerçek nedir diye İsa'ya sorduğunda gerçek onun, bu Pilatus'un önünde duruyordu. İsa gerçektir. Gerçekten deneyime mantık yürütmeyi öğrenmeliyiz. Tanrı bunu yapar. Tanrı kesinlikle kötülük etmez. Her şeye gücü yeten, güçlüler güçlüsü adaleti saptırmaz. Kim yeryüzünü ona emanet etti? Kim onu bütün dünyanın başına atadı? Eğer niyet eder de ruhunu ve soluğunu geri çekerse, kimse Tanrı'ya dedi mi, suçluyum, artık kötülük yapmayacağım. Bütün insanlık bir anda yok olur, insan yine toprağa döner. Aklın varsa dinle, kulak ver sözlerime diyor Eyüp 34-13-16 ayetler arasında. Burada söylemek istenen Tanrı'nın insana baktığı, onunla ilgilendiğidir. Kimse Tanrı'ya dedi mi, suçluyum, artık kötülük yapmayacağım diyor Eyüp 34-31'de. Eğer Tanrı sizi disiplin ediyorsa, dersinizi alıp eski yolunuzda devam etmemeniz gerekir. Belki Tanrı sizin hayatınızda bir şey geliştirmek istemektedir. Niçin bu yönden bakmıyorsunuz başınıza gelen sorunlar, acılar ya da sıkıntılara? Hayatınızda yaptığı şey değerli bir amacı başarmadıkça size bir şey olmasına izin vermez Rab. Ama O bazı şeylere izin veriyorsa bunu sizin iyiliğiniz için kullanır. Göremediğimi bana sen öğret. Haksızlık ettimse bir daha etmeyeceğim diyor Eyüp 34-32'de. Kötülük yaptıysanız Tanrı'nın amacının sizi kötülükten döndürmek olduğunu biliyorsunuzdur. O zaman lütfen dersinizi alın ve dostum günahınızdan dönün. Anlayışlı insanlar açıklayacak. Beni dinleyen bilgeler bana diyecekler. Eyüp bilgisizce konuşuyor, sözlerinin değeri yok. Eyüp 34-35. ayet. Eyüp hakkında söylenenler çoğumuz hakkında söylenebilir. Çok konuşuruz ama bunun büyük kısmı bilgisiz ve değersizdir. Evet, bunu tekrar söyleyeyim. Bizler çok konuşuruz, konuşmayı severiz. Ama söylediğimiz sözlerin büyük bir kısmı bilgisiz ve değersizdir. Yani bilgiden yoksundur, hiçbir içeriği yoktur. Yaptıklarımızın darbe niteliğinde toplantılar olduğu günlerde yaşıyoruz. Darbe niteliğinde toplantı yapmayı isteyen birçok gruplarla, özellikle gençlerle bir araya geliyorum. Bu fırsatı sevinçle karşılıyorum ama bir sürü aptalca ve akılsızca şey işitiyorum. Bilgisizce konuşan sadece Eyüp değildi. Günümüzde birçok insan, hatta kilise önderleri, kilise çobanları bilgisizce konuşur ve bu insanlardan bazıları doktora yapmış kişilerdir. Yüksek diploma sahibi olmak bilgi ya da bilgeliğin garantisi değildir. Kötü bir insan gibi yanıt verdiği için keşke Eyüp'ün sınanması sona dek sürse. Çünkü günahına isyan katıyor. Önümüzde alay edercesine el çırpıyor, Tanrı'ya karşı konuştukça konuşuyor diyor Eyüp 34-36-37. ayetlerde. Elihu, Tanrı'nın Eyüp kendini savunmayı bırakıp Tanrı'yı savunmaya başlayıncaya kadar Eyüp'ü denemeye devam etmesini umduğunu söylemektedir. Evet, Eyüp kitabının 34. bölümünü özetlersek, 5-8 ayetlerde Eyüp'ün söyledikleri sözleri, yanlış sözleri Eyüp'a bildiriyor. Ardından 10-12 ayetler arasında Tanrı'nın adaletinden söz ediyor. Tanrı'nın yönetimi kusursuz, adaletle yoğruludur. 12 ayetlerde şöyle diyordu. Bu yüzden, ey anlayışlı insanlar beni dinleyin, Tanrı kötülük yapar mı? Güçlüler güçlüsü haksızlık eder mi? Haşa. Çünkü herkese yaptığının karşılığını öder, hak ettiğini başına getirir. Tanrı kesinlikle kötülük etmez, güçlüler güçlüsü adaleti saptırmaz. Egemen Tanrı, Kadir Tanrı hakkı çiğnemez. Eyüp en azından Tanrı'nın adaletine ilişkin bir soru işareti koymuştu. Tanrı'nın ona bu acıları vermesini haksızlık olarak görüyordu. Şimdi Elihu Eyüp'e çok ilginç bir soru yöneltiyor 13. ayette. Yeryüzünü ona, yani Tanrı'ya kim emanet etti? Bütün dünya üzerine onu kim koydu? Bu soruyla Elihu ne demek istiyor? Eyüp'e soruyor. Eyüp, bu dünyayı sen mi Tanrı'ya emanet ettin? Yani dünyayı sen mi yarattın diye soruyor. İşte dünya. Şimdi dünyaya dikkat et. Ona bir şey olmasın dedin. Eğer böyle olsaydı o zaman Tanrı'ya bu dünyayı neden böyle yaratıyorsun diye sorabilirdin. Biz dünyayı yaratmadık. Dünya bize ait değil. Bu nedenle Tanrı dünyayı şöyle ya da böyle yönet diyemeyiz. Ama biz Tanrı'nın yönetimine ilişkin soru sorduğumuz zaman tam bunu yapmış oluyoruz. Tanrı işini doğru yapmıyor diye bir düşünceye sahipsek, bak Tanrı beni bıraktı gitti, bunu yapmamalıydı diye söylediğimizde ne yapıyoruz? Yüreğimizi Tanrı'ya kapatıyor ve onu artık duymak istemiyoruz. Tanrı bize karşı böyle davransaydı ne olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunu Elihu ayet 14-15. Ayetlerde diyor. Eğer niyet eder de ruhunu ve soluğunu geri çekerse Tanrı, bütün insanlık yok olur. İnsan yine toprağa döner. Tanrı'nın aslında bu insanlarla artık konuşmuyorum demeye hakkı var. Onlar nankörler. Hiçbir şeyden hoşnut olmazlar. Durmadan beni eleştiriyorlar. Oysa onlara her şeylerini ben verdim ve artık onlarla konuşmayacağım. Geri çekiliyorum diyebilirdi Rab. Eğer Tanrı bunları yapmış olsaydı bu bizim sonumuz olurdu. Tanrı bunu yapmadı. Eyüp 35. bölüme geldik. Bu bölümde Tanrı'nın egemen olduğunu okuyoruz. İlk 8 ayette Elihu, bizler Tanrı'ya bir şey veremeyiz ve alamayız diyor bu ayetlerde. Eyüp aslında tüm davranışlarıyla şunu ortaya koyuyordu. Doğru olmak bir işe yaramıyor. Bu nedenle Elihu ona bu düşüncenin tamamen yanlış olduğunu söylüyor. Tanrı bizden üstün, o bizim üzerimizde. Tanrı bunu en başta yaratılışta gösterdi. Ayet 5'te göklere bak da gör diyor. Gökyüzü bize Tanrı'nın sınırsızlığı hakkında bilgi veriyor. Gökyüzünün bir sınırı yok, bitmiyor. Bunu Tanrı yaptı. Tanrı yarattığı her şeyden üstün ve yücedir. Gökyüzü bu denli sınırsızsa, yaratıcı ne denli daha sınırsızdır? Bu nedenle benim bunda payım nedir ya da Tanrı'ya ne verebilirim sorunu değil ortada olan. Günah işlersek Tanrı'yı fakir yapamayız. Doğru ve adaleti uygularsak Tanrı'yı zengin de yapamayız. Tanrı'nın, değerli dostum, hiçbir eksiği yok. O bize bağımlı değil. Bu nedenle sorulması gereken soru şu. Tanrı nasıl bu kadar iyi olabilir? Nasıl bana bu kadar inayet gösterebilir ve beni kabul edebilir? Tanrı'nın iyiliği ve kayrasının büyüklüğünü anlayamıyoruz. Tanrı bizim gibi günahlı insanlarla ilgileniyor ve bizleri kendisine çağırıyor. Bu egemen ve yüce Tanrı'nın hiçbir eksiği yok. Pavlos, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir betimde bulunuyor 1. Timoteos 1.11'de. Bu öğreti kutlu, Tanrı'nın yüceliğine özgü sevindirici haberdir diyor. Buradaki kutlu sözü, Matta 5. bölümdeki ne mutlu sözüyle aynıdır. Burada kutlu olan Tanrı'dan söz ediyor. Bu şu demektir. Tanrı kendi varlığında içinde tamamen mutludur, kutludur ve onun hiçbir eksiği yok. Pavlos bunu neden söylüyor? Çünkü daha sonra şöyle diyecek. Bu kutlu yüce olan Tanrı beni hizmetine çağırdı. Bu nedenle zaman zaman Tanrı'nın sonsuzluğuna, sınırsızlığına ilişkin düşünmek iyidir. Bizi ilgilendiren, uğraştıran o sorular döneminde bu soruların, sorunların bir hiç olduğunu anlayabilmek için Tanrı'nın sınırsızlığını bilmek iyidir. Bazen neden bu sorunlardan geçmeliyim diye soruyoruz. Rabbe sadık bir şekilde hizmet ettim. Herhangi bir haksızlıkta bulunmadım. Peki başıma bu gelenler neden? o zaman Tanrı'ya hizmet etmenin bir anlamı yok diye düşünürüz ara sıra. Bu nedenle Elihu Eyyub'a Tanrı'nın kim olduğunu unuttun mu diyor. Bu büyük Tanrı'dır. Gökyüzüne bir bak ve onun sınırsızlığını gör. Pavlos da tam bunu söylemek istiyor. Kendi varlığında tümden kutlu olan Tanrı beni, seni arıyor, buluyor ve hizmetine çağırıyor. İşte en büyük mucize budur. Bunu kavradığımız, anladığımız zaman diğer şeyler değerini kaybeder. Her şey isteklerimize göre bazen yürümüyorsa bile mutsuz olmamıza gerek kalmaz. Tanrı'nın bizim için neler yaptığını anlarsak. Elihu konuşmasına şöyle devam etti. Doğru buluyor musun bunu? Tanrı'dan daha doğruyum diyorsun. Eyüp 35, 1 ve 2. ayetler. Eyüp haklı olduğunu ve haklı olduğu halde acı çektiğini söylediği an Tanrı haksız duruma düşüyor. O zaman Tanrı haksız olmalıdır. Bu tür bir mantıktan çıkan sonuç budur. Göklere bak da gör diyor. Üzerinde yükselen bulutlara göz gezdir. Günah işlersen ona zararı ne olur? Günahın çoğalırsa ne yapar ona? 5-6. ayetler. Eyüp'ün sorduğu soru buydu. Benim küçük hayatım Tanrı'yı etkilemiyor diyordu. İnsanı hayrete düşüren harika şey Tanrı'yı etkilediğidir. Günah neredeyse sonsuz bir şeydir. İbrahim küçük cariyesi Hacer konusunda günah işlemişti ve dünya o günahın cezasını Orta Doğu'daki çatışmalarla hala ödüyor. Sara'nın önerisi üzerine Mısırlı'yı aldı ama İbrahim'le Sara hatalıydılar. Ne kadar hatalıydılar? Yaptıkları hatanın sonuçları 4000 yıl boyunca devam etti ve etmekte. Günah korkunç bir şeydir ve Tanrı'yı etkiler. Kötülüğün ancak senin gibi birine zarar verir. Doğruluğunda yalnız Ademoğluna diyor 8. ayette. Dostum, siz her zaman bir tanıksınız. Kim olursanız olun, sizin hayatınız insanlara bir şey veriyor. Ya olumlu ya da olumsuz. Kötü, yanlış yoldaysanız bu birilerine zarar verecektir. Eğer iyi ve doğru yoldaysanız bu da birilerine yardım edecektir. İnsanlar ağır baskı altında feryat ediyor. Güçlülerden yardım istiyor ama kimse nerede yaratıcım Tanrı demiyor. O Tanrı ki gece bize ezgiler verir diyor 35. bölümün 9-10. ayetleri. Bu çok harika bir şeydir. Geceleri bize ezgiler, şarkılar veren Tanrı'dır. Mutlu olunacak tek yer Tanrı ile olmaktır. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun sözüne hiç dikkat ettiniz mi? Övgüler olsun ne demektir? Mutluluktur bu. Tanrı mutludur ve bizleri mutlu istemektedir. Musa dağdan indiğinde yüzü parlıyordu çünkü şimdi bağışlama vardı. Şimdi günah için kurban vardı ve Tanrı insanları inayetle ele alacaktı. Yuhanna bunları size sevincim tam olsun diye yazıyoruz demişti. Geceleyin ezgiler veren odur. Gece kulüplerinde de şarkılar vardır ama onların genelde bir hüzün, bir keder içerdiğini biliyoruz. Ve onu dinlemek için de para verirsiniz. Ve ertesi gün başınız ağrır. Size mutluluğu getirebilecek tek kişi Tanrı'dır. Bu çok önemlidir. Ve Elihu bunu ta ataların zamanında öğrenmişti. Elihu'nun konuşmasını bitirdiğimizde Tanrı'nın Eyüp'e sesleneceğini göreceğiz. Bir fırtına gelecek ve Tanrı o fırtınadan Eyüp'le konuşacak. Tanrı sizler ve benimle hayatın fırtınalarının içerisinden konuşur. Bunu tekrar edeyim. Dostum, Tanrı sizlere ve bana yaşamın fırtınalarının içerisinden konuşur. Durumların ruhlarımızla Tanrımız arasına girmesine lütfen izin vermeyin.